Bir Mesih inanlısının varlığında iki tane doğa bulunur ve bunlar birbiriyle mücadele içerisindedirler. Birbirlerine karşıdırlar. Paulus Galatyalılar da şöyle diyor. Galatyalılar 5. bölüm 17. ayet. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. Bunlar Mesih inanlısının varlığında bulunan iki doğadır. Yani doğamız ve eski doğa. Bunlar birbirinin karşıtıdırlar ve sürekli olarak birbiriyle savaşırlar. Esav bedeni yani eski doğayı, Yakup ise ruhu yani yeni doğayı simgeler. Edom kırmızı ya da güneşin yaktığı anlamında bir sözcüktür. Derinin güneşten yanması, derinin bütün güneş ışınlarını özümsemesiyle meydana gelir. Güneşin yaktığı adam, kutsal yazılarda gözlerin ışığını özümsemeyen ve özümsemediği için yanıp kuruyan adamdır. Sevgili dostum, Tanrı'nın ışığı seni kurtaracak ya da yakacaktır. Bu ışığı ya özümsersin ya da ışık altında yanıp kurursun. Bu her zaman böyle olmuştur. Esav bedeni, insanın günahlı doğasını simgeleyerek Edom oldu. Ruhu simgeleyen Yakup ise Tanrı'nın prensi seçileni olmuştur. İsrail adı da buradan gelmiştir. Esav'ı eski antlaşmanın ilk kitabı olan Yaratılış'ta gördükten sonra bir de eski antlaşmanın son kitabı olan Malaki'deki şu ilginç sözleri size hatırlatayım. Malaki 1. bölüm 2 ve 3. ayetler. Rab sizi sevdim diyor. Oysa siz bizi nasıl sevdin diye soruyorsunuz. Rab Esav, Yakup'un ağabeyi değil miydi diye karşılık veriyor. Ben Yakup'u sevdim. Esav'dan ise nefret ettim. Dağlarını viraneye çevirdim. Yurdunu kırın çakallarına verdim. Tanrı'nın bunu söylemesi garip görünebilir. Ben Yakup'u sevdim, Esav'dan ise nefret ettim diyor. İnsan bunun nedenini kolay kolay kavrayamaz. Bir gün ünlü bir Hristiyan ilahiyatçısı olan bir profesörün yanına bir öğrenci gelmiş ve ona Malaki kitabının 1. bölümündeki bu ayeti anlamakta zorluk çekiyorum. Tanrı Esav'dan nefret ettiğini nasıl söyleyebilir? Bana açıklar mısınız diye sormuş. Profesör ise şu karşılığı veriyor. Delikanlı, benim o ayetle ilgili bir sorunum var dedi ama benim sorunum seninkinden farklı. Tanrı'nın Esav'dan niçin nefret ettiğini anlayabiliyorum ama Yakup'u niçin sevdiğini bir türlü anlayamıyorum. Kutsal kitapta Tanrı'nın Esav'dan niçin nefret ettiğini açıklayan tek yer olması bu küçük Ovadya kitabına böylesine önem kazandırmıştır. Büyük İbrani uzmanı Ainsburg, Ovadya kitabının 6. ayetini şöyle tercüme ediyor. Esav'ı nasıl da çırılçıplak soydular. Diğer bir deyişle Esav'a ait olan şeyler ilk kere göresiniz diye apaçık ortaya serilmişti. Ovadya mikroskobu eski antlaşmadan Esav'ın üzerine yöneltmekte ve mercekten baktığında Esav görülmektedir. Ovadya sadece mikroskobu Esav'ın üzerine yerleştirmemiştir ama aynı zamanda Tanrı'nın mikroskobu kendisi olmuştur. Gelin ve burada mikroskopta Esav'a bakın. Gelip bakıyorsunuz, bir Esav var. Sonra bir daha bakıyorsunuz ki büyümüş bir Esav. Bir tane Esav şimdi 250 bin küçük Esav olmuş ve bunlar da Edom'u oluşturmuş. Fotoğrafçı önce minyatür bir fotoğraf çeker. Sonra bunu büyütülmüş olarak büyük bir kağıt üzerine basar. Sonra da fotoğrafı bastım, büyüttüm der. İşte Ovadya Esav'ın büyütülmüş bir resmidir. Bir araba tekerleğinin iç lastiğinin patlak olup olmadığını anlamak için lastiği suyun içine batırıyoruz, değil mi? Suyun içine batırmadıkça lastiğin neresinde delik olduğunu anlayamazsınız. Tıpkı bunun gibi de Ovadya Esav'ı yanındaki patlağın nerede olduğu görülsün diye bir anlamda suyun içine batırır. Bu yolla Tanrı'nın Esav'dan nefret ettiğini niçin söylediğini anlayabilirsiniz. Başlangıçta derinin altında küçük bir sivilce olan şey şimdi korkunç bir kansere dönüşmüş gibiydi. Esav'ın yaşamında görülen o küçücük düzensizlik Edom ulusunda 100 bin kez büyütülmüş ve bu duruma gelmişti. Tanrı başlangıçta Esav'dan nefret ettiğini söylememişti. Ama Esav'ın bir ulus olmasını bekledi ve Edom ulusu olarak ortaya çıktıktan sonra Tanrı'nın öfkesini ve nefretini üzerine çekecek şeyi yaptıktan sonra Tanrı ondan nefret ettiğini söyledi. Tanrı eski antlaşmanın son kitabı olan Malaki kitabına gelinceye kadar Esav'dan nefret edip Yakup'u sevdiğini başka hiçbir yerde söylememiştir. Bunların her ikisi de sonra birer ulus durumuna geldi. Esav, Edom ulusunun, Yakup da İsrail ulusunun atası oldu. İsrail ulusu asırlar boyu Tanrı tarafından yüce amaçlar doğrultusunda kullanılan bir ulus durumundaydı. Musa peygamber, Süleyman peygamber, Davut peygamber, Daniel peygamber ve daha pek çoğu bu ulus içinden çıkıp geldiler. Ama Esav'ın soyundan oluşan Edom ulusu Allahsız bir ulus olup çıktı. Sırtını Tanrı'ya çevirmişti. Peki ama Tanrı'nın Esav'dan ve dolayısıyla Edom ulusundan nefret etmesini gerektiren şey neydi? Ovadya 1. bölüm 2. ayet. Edom'a bak seni uluslar arasında küçük düşüreceğim. Herkes seni hor görecek diyor. Bu büyük ulus, evet bu kitapta göreceğimiz gibi büyük bir ulus olan Edomlular bundan böyle alçaltılacaklardı. Ovadya peygamber bu olayı gelecekte gerçekleşecek bir ön bildiri olarak duyurmaktadır. Ama bugün yaşayan bizler bulunduğumuz yerden baktığımızda bunun tarih içerisinde gerçekleşmiş bir olay olduğunu görmekteyiz. Edom Tanrı yargısının üzerine gelmesine yol açacak ne tür bir günah işlemişti? İşlediği bu büyük günah neydi? Ovadya 1. bölüm 3. ayet. Kaya kovuklarında yaşayan, evini yükseklerde kuran sen, yüreğindeki gurur seni aldattı. İçinden beni kim yere indirebilir diyorsun der. Kaya İbranice'de selam. Kaya anlamına gelen Sela, Edom'un başkentinin adıydı. Yüreğindeki gurur seni aldattı diyor. Burada Tanrı'nın Edom'a ilişkin nefret ettiği neydi? Edom'un gururu. Evet, Tanrı Edom'un gururundan nefret ediyordu. Bazıları sadece gururlu olduğu için mi Tanrı Edom'dan nefret etti diye sorabilir. Gurur kötü bir şeydir ama o kadar da kötü değildir diyerek itiraz edebilirsiniz. Kutsal kitabın gerçeklerine karşı nasıl umursamaz olduğumuzu gösteren bir benzetme anlatmak istiyorum. Çok içki içip sarhoş olan bir kilise üyesini tanıdığımı ve kilisenin bu kişiye ne yapması gerektiği konusunda sizin görüşünüzü almak istediğimi söylediğimi farz edin. Eminim bana bu sarhoş kişinin kiliseden uzaklaştırılması gerektiğini söylersiniz ve ben de sizin bu görüşünüze katılırım. Yine bir kilise üyesi olup bir önceki gece bir süpermarketin kasasını soyarken polis tarafından yakalanan birine ne yapılması gerektiğini size sorduğumu farz edin. Ne derdiniz? Önce mahkemeye çıkarılıp cezasını çekmeli. Sonra da kilise üyeliğinden çıkartılmalıdır. Böyle derdiniz, size yine katılırdım. Yine size kilisenin birinde çok gururlu bir kişi tanıdığımı, bu kişinin tanıdığım en gururlu kişi olduğunu söyleseydim, o kişiyle ilgili olarak ne derdiniz? %100 olmasa bile çok büyük bir olasılıkla bu kişinin kiliseden uzaklaştırılması gerektiğini söylemeyecektiniz. Yumuşak kalpli inananların birçoğu bu kişi için şöyle diyecekti. Bence kilisemizin çobanı bu kişiyle konuşsun. Gururun iyi bir şey olmadığını, bundan kurtulmamız gerektiğini ona söylesin. Hem o kadar da çok kötü bir günah değil ki, en azından bunu görmüyorsunuz. Sarhoşluğa, hırsızlığa, yalan söylemeye benzemez mi? Ama Tanrı'nın önünde gururun sarhoş olmaktan çok daha ağır bir suç ve günah olduğunu söyleseydim bana ne diyecektiniz? Tamam, kutsal kitapta Tanrı sarhoşluğu kınar ve bu konuda çok şey söyler. Sarhoşluk Yahudi ulusunun, Babil'in, Büyük İskender Krallığı'nın ve Roma'nın yıkılışında büyük rol oynamıştır. Bu gidişte dünya uluslarının birçoğu da bu nedenle yozlaşıp kaybolup gidecektir. Ama size şunu söyleyeyim. Tanrı önünde gurur, sarhoşluktan çok çok daha kötü bir şeydir. Bu bugün yaşayan bizlere kadar uzanan bir gerçektir. Bu Tanrı ile yüz yüze geldiğimizde yollarımızın birden ayrıldığı bir noktadır. Burada gururun ne olduğu ve nelere yol açabileceği açık bir şekilde dile getirilmektedir. Gurur günahların günahıdır. Var olan günahların en kötüsüdür. Ve yine gurur kutsal yazıların her şeyden çok lanetlediği bir günahtır. Tanrı gururdan nefret ettiğini söyler ve eğer Edom'u yiyip bitiren şey onlardaki bu gurursa o zaman Tanrı haklı olarak gururundan dolayı Esav'dan nefret ettim diyecektir. Bakın Süleyman peygamber kutsal kitaptaki özdeyişlerinde Rabbin nefret ettiği şeyleri sıralarken ne diyor? Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 16 ile 19. ayetler. Rabbin nefret ettiği 6 şey, iğrendiği 7 şey vardır. Gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, kötülüğe seyirten ayaklar, yalan soluyan, yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi. Tanrı'nın nefret ettiği şeylerin başında neyin geldiğine dikkat ettiniz mi? Gururlu gözler, yani gurur dolu bir bakış. Başkalarını hor görmek, küçümsemek, inanlı dahi olsa yoksul olduğu için ona insan değerini göstermemek gururun gittiği yerlerdir. Gurur, kibir, Tanrı önünde sarhoş olmaktan, yalan söylemekten ve hatta zinadan bile çok daha kötü bir günahtır. Bunu söylemekle sarhoş olabileceğinizi, yalan söyleyip zina edebileceğinizi söylemiyorum. Sakın ola yanlış anlamayın. Gurur Tanrı'nın önünde diğer bütün kötü günahlardan çok daha kötü bir günah olduğunu söylüyorum. Her suç, her günah ister ufak olsun ister büyük kötüdür, yıkıcıdır. Tanrı önünde iğrençtir ama gurur çok daha kötü ve yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Tanrı gururdan sadece bu kadar söz etmez. Gururlara, kendisini beğenmişlere her zaman karşı olduğunu ama alçak gönüllülere her fırsatta yardım ettiğini, onların yanında bulunduğunu söyler. Özdeyişler 8. bölüm 13. ayette Rab'den korkmak, kötülükten nefret etmek demektir. Kibirden, küstahlıktan, kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim diye okumaktayız. Süleyman peygamberin özdeyişlerinde böyle diyor. İncil'de 1. Yuhanna 2. bölüm 16. ayette ise çünkü dünyaya ait olan her şey, benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır der. Yaşamın gösterişçiliği, gururu nereden gelir? Böyle bir şey ancak bu şeyin kaynağından gelebilir, yani şeytandan. Bugün inananların birçoğu bile mensup oldukları ulustan gelmiş oldukları ırkla ve hatta lütuf yoluyla kurtuldukları için dahi gurur duymaktadır. Sevgili dostum, iman ve lütuf yoluyla kurtulmuş bir bireysen bununla sevinmelisin. Rabbe şükret ama bunun için gururlanma. Kurtuldunsa Tanrı'nın lütfu aracılığıyla kurtuldun ve bu kurtuluşu hak etmedin. İnsan hak etmediği bir şeyle gururlanır mı? Kendisine armağan edilen kurtuluş nedeniyle sadece ve sadece Tanrı'yı yüceltebilir. Ona şükredebilir ve kendisini onun önünde alçaltabilir. Yoksa onun önünde övünebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Keşke kurtulmak için Tanrı'ya bir şeyler verebilseydim ama hiçbir şeyim yok. Kendi kendime kurtulamam, kendimi kurtaramam. Tanrı'nın lütfuyla kurtulmaya ihtiyacım var ve bu lütuf aracılığıyla kurtulmuşsam bununla asla övünemem. Öte yandan yine çok günahlı olmalarıyla gurur duyan insanlar da var. Tanrı lütfunu alçak gönüllülere açıklıyor. Elçi Paulus Filipeliler 2. bölüm 5. ayette Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun der. Mesih'in düşüncesi nasıl bir düşünceydi? Alçak gönüllüydü. Şöyle dedi İsa Mesih Matta 11. bölüm 29. ayette. Boyunduruğumu yüklenin benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Gurur birçok Mesih inanlısının tanıklığına zarar getirmekte ve onların Rab için etkili olabilmelerini engellemektedir. Büyük bir şov yaparak ortaya çıkarlar ve sadece kocaman bir saman yığını gibi ortada dikilirler. Mesih'in kurmuş olduğu temelin üzerine altın, gümüş ya da değerli taşlarla bina etmezler. Gurur birçok inanlının elini kolunu bağlamış, onları pasif, işe yaramaz, etkisiz birer kişi durumuna getirmiştir. Sonuçta gurur şeytanın işlediği bir günahtı. Gururundan şöyle demişti şeytan. Yeşaya 14. bölüm 13 ve 14. ayetler. İçinden göklere çıkacağım dedim. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Babil kral Nebukadnezar'ın kafayı üşütmesinin nedeni de gururdu. Babil krallığının sarayında tavus kuşu gibi gezinmekteydi. Daniel 4. bölüm 30. ayette kral işte onurum ve yüceliğim için üstün gücümle krallığımın başkenti olarak kurduğum büyük Babil dedi. Peki Nebukadnezar bu kadar gururlandıktan sonra ne oldu dersiniz? Daniel 4. bölüm 31 ve 32. ayetler. Daha sözünü bitirmeden gökten bir ses duyuldu. Ey kral Nebukadnezar, krallık senden alındı. İnsanlar arasından kovulacak, yabanıl hayvanlarla yaşayacaksın. Öküz gibi otla besleneceksin. Yüce olanın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve krallığı dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya dek 7 vakit geçecek. Bu bir kaza değildi. Psikologlar Nebukadnezar'ın rahatsızlığına, büyük hafıza kaybına yol açabilen histeri hastalığı olarak teşhis koymuşlardı. Bu adam öylesine büyük bir hafıza kaybına uğramıştı ki kendisinin kim olduğunu bilmiyor ve çayırdaki hayvanlar gibi davranıyordu. Peki neden böyle olmuştu? Çok basit. Eğer bir insan gururlu bir şekilde burnunu havaya dikerse hiç de aslında burnunu havaya kaldıramaz ama hayvanların seviyesine indirilerek herkese rezil kepaze olur. Tanrı aynen böyle yaptı. Saltanat sürene ne yaptı? Babil kentinin gösterişi karşısında gururlanan Nebukadnezar'ı yerdeki hayvanların seviyesine indirdi. Gurur nedir? Size gururun kısa bir tanımını yapayım. Yaşam gururu Tanrı'ya hiç ihtiyaç duymayan, kendi başına yaşayabileceğini ilan eden yüreğin takındığı tutumdur. Burada Ovadya kitabında da Esav'ın ilk doğuş hakkını küçümseyip sattığı gibi yüreklerdeki gurur nedeniyle Edom ulusunun başına gelenler anlatılmaktadır. Esav babası İshak'ın evinde her çeşit yiyecek varken bir tas çorbaya ilk oğulluk hakkını tercih etti. Bunu ilk doğuş hakkına sahip olmaktan daha yararlı bir şey olarak gördü. Esav ilk doğuş hakkını küçümsemeyip satmakla Tanrı'yı da küçümsemiş oluyordu. Ve şimdi Esav Tanrı'ya ihtiyaçlarının olmadığını söyleyen büyük bir ulus durumuna gelmişti. Ey sen kaya kovuklarında oturan, oturduğu yer yüksek olan diyor Tanrı. Kendi yüreğinin gururu seni aldattı. O ki kendi yüreğinde kim beni yere indirir diyor. Edom eşsiz bir yerde yaşıyordu. Bu yerin başka bir eşi benzeri yoktu. Kayaların oyularak yerleşim yeri yapıldığı kaya kent Petra'da yaşamaktaydı. Bu yer bugün dahi halen gidilip görülmektedir. Burayı görenlerin çoğu kentin büyüklüğü karşısında şaşkınlıklarını gizleyememişlerdir. Kayalara oyulmuş tam bir kenttir. Zaman zaman çok dar olan giriş kentte doğal bir koruma sağlar. Bu dar geçitin bazı yerlerinde atlıyla sürücü yoluna büyük güçlükle devam edebiliyordu. Çünkü geçit bazı yerlerde 50-60 santime kadar daralmaktaydı. Bu nedenle kent çok kolaylıkla düşmana karşı savunulabiliyordu. Her şey güvenlik içerisindeydi. Bunlar kayaların kovuklarında yaşıyorlardı. Evet, bu büyük kanyonda bulunan sert kayaların içlerine oymuşlar ve çeşitli odalar ve yollar yaparak çevreyi bir kaya kent durumuna getirmişlerdi. Çok güvenli bir yerdi ve en azından onlar böyle sanıyorlardı. Edomlar bağımsızlıklarını ilan ettiler. Kendilerini aldatıcı bir güvenliğin içinde bulunca Tanrı'dan uzaklaşmayı, onunla olan ilişkiyi iyiden iyiye yozlaşmayı tercih ettiler. Tanrı'nın yönetiminden ayrıldılar, ona karşı ayaklanıp isyan ettiler. Böyle bir durum karşısında Tanrı şimdi ne yapacaktı? Böyle bir durum karşısında Tanrı sessiz kalmayacaktı ve Ovadya kitabı işte bunları konu alır. Edom halkı büyük ve sert kayaların içerisine oyulmuş, çeşitli odalar ve yollar yaparak kendileri için güvenli bir kent oluşturmuşlardı. Çok güvenli bir yerde olduklarını düşünüyorlardı ve dolayısıyla da Tanrı'ya ihtiyaçları yoktu, Tanrı'dan uzaklaşmayı seçtiler. Peki böyle bir durum karşısında Tanrı şimdi ne yapacaktı? Ovadya 1. bölüm 4. ayeti şimdi okuyalım. Kartal gibi yükselsen de, yuvanı yıldızlar arasında kursan da, oradan indireceğim seni diyor Rab bu ayette. Kartal gibi yükselsen de, kartal kutsal yazılarda Tanrılığın simgesi olarak kullanılmaktadır. Edomlular tıpkı şeytanın yaptığı gibi Tanrı'yı tahtından uzaklaştırıp onun tahtına kendileri oturmak istiyorlardı. Akılları sıra kendileri Tanrı'nın yerine geçerek Tanrı'nın uğraşması gereken şeylerle kendileri uğraşacaklardı. Yuvanı yıldızlar arasında kursan diyor. Evet, şeytanın günahı da aynen buydu. Tahtını yıldızların üzerine çıkartmaya çalışmıştı ama Tanrı seni oradan indireceğim demişti. Bugün ne kadar çok sayıda insan sanki Tanrı kendileriymiş gibi yaşamlarını mahvetmek için uğraşıyorlar. Kendilerinin Tanrı'ya ihtiyaçlarının olmadıklarını düşünüp onsuz yaşıyorlar. İlginçtir, Tanrı bizi yarattığı zaman bedenimize bir direksiyon yerleştirmemiştir. Evet, o hayatımıza bir yön vermek ister. İlk olarak kurtuluş bulabilmemiz için bizim kendisine gelmemizi ister. Bundan sonra da yaşamımızı o kendi denetimi altında bulundurmak istemektedir. Sizler ve ben yaşamlarımıza kendimiz bir yön verirsek Tanrı'nın yerini almaya çalışmış oluruz. Yaşamımızı Tanrı'nın kendisi yönetecekken şoför koltuğuna biz kendimiz oturmaya çalışırız. Keyfimize göre istediğimiz gibi yaşıyoruz. İşte bu gururdur. Eğer bir kimse bu aşamaya gelmişse ve bu şekilde yaşamaya devam ederse ölümcül bir günah işliyor demektir. Böyle bir durum bu kişiyi sonsuz yıkıma ve yok olmaya götürecektir. Daha önce baktığımız mikroskoba bir daha bakalım. Anımsayacaksınız, Esav'a çok yakından bakmış. Onun kişiliğinde tüm Edom ulusunu görmüştük. Evet, Edom ulusu Esav'ın kişiliğinin devamıydı. Gidip mikroskopta Esav'a bir daha bakalım, ne göreceğiz? İnsan biçiminde bir hayvan. Korkunç ve çirkin bir mahluk. Bu noktada şöyle söyleyebilirsiniz. Efendim, ben bizim hayvanlardan geldiğimizi düşünüyorum ama sen burada insanların hayvanlar gibi yaşadığını söylüyorsun. Evet dostum, aynen böyle söylüyorum. Biz hayvanlardan gelmedik ama hayvanların düzeyine indik. Başka bir durumdan ilerleyerek insan durumuna gelmedik. Ama insanken hayvanlar gibi yaşamayı seçtik. Bir kere düşünün, oraya buraya bir bomba koyup sayısız insanın ölümüne neden olan terör olayları. İnsanlığın ne kadar aşağılara doğru gittiğini göstermez mi? Hangi hayvan grubunda böyle bir olay olur? Evrim teorisi bilimsel bir gerçek olarak 20. yüzyılın en büyük aldatmacalarından birisidir. Çevremizdeki sesin arasından açığa çıktığımız zaman kutsal kitabın öğretisine inanmayan bir kimse yaşamın ortaya çıkışı konusunda başka bir açıklamaya yönelecektir. Gerçeği söylemek gerekirse evrim teorisi yaşamın ilk olarak ortaya çıkışını açıklayamamaktadır. Bu adından da anlaşılabileceği gibi sadece bir teori ve varsayımdır ve gerçek değildir. Ama ne var ki radyoda, televizyonda, okullarda, gazete ve dergilerde, kitaplarda sanki kanıtlanmış bir gerçek gibi yansıtıla yansıtıla insanların beyinleri yıkandığından size bugün sokaktaki bir kimseye sorduğumuzda evrim teorisinin bir gerçek olduğunu genellikle söyleyecektir. Ama durum böyle değildir. Bu gerçek falan değildir. Sadece bir teori, varsayım, bir faraziyedir. Evrim teorisini savunan akıllı ve güvenilir bilim adamları tarafından bu teoriyle ilgili olarak öne sürülen açıklamaların birçoğu bugün tamamen terk edilmiştir. Evrim teorisinin iyi veya kötü yanlarını tartışmak istemiyorum. Bu benim konum değil ama bu konuyla henüz 15 yaşıma gelmeden önce ilgilenmeye başladığımı söylemek isterim. O yaşlarda okumaya ve araştırmaya, yeni şeyler öğrenmeye çok meraklıydım. Okuldaki öğretmenlerimden birisi Darwin'in Türlerin Ortaya Çıkışı ve İnsanın Türeyişi adlı kitaplarını okumamı istemişti. Kendisi inançsız birisiydi. Tabii bu kitapları okudum. Evrim teorisini savunan bilim adamlarının yazdığı kitapları daha sonraki yıllarda da hem okulda hem de üniversitedeyken okumaya devam ettim. İlahiyat çalışanlar ise evrimi Tanrı açısından ele alır. Kutsal kitabın öğretişlerine inananlar var olan canlıların evrim yoluyla değil, Tanrı tarafından yaratıldıkları için var olduğuna inanırlar ki işin doğrusu da budur. Evrim teorisinin Tanrı'yı bir yana bırakıp her şeyin ortaya çıkışı için işi tesadüflere bırakması benim kesinlikle kabul edemeyeceğim bir noktadır. Yaşamın su içerisindeki bazı küçük organizmalar şeklinde başladığı, ortaya çıkan hücrelerin zaman içerisinde çoğalarak çeşitli hayvan türlerine dönüştüğü, mutasyon ve doğal eleme gibi faktörlerle türlerin ortaya çıktığı yolunda yapılan açıklamaları kesinlikle inandırıcı bulmadığımı söylemek isterim. Bu konuda fazla söz söylemeye gerek yok. Ünlü biyolojist Dr. Edwin Cooklin konuyla ilgili olarak şu yorumda bulunur. Yaşamın tesadüfler yoluyla ortaya çıktığını iddia etmek mükemmel bir sözlüğün matbaada yaşanan bir patlama sonucunda harflerin tesadüfen arka arkaya dizilip kağıtlara basılması ve sayfaların sırayla dizilip bir kitap halinde ciltlenmesi sonucunda ortaya çıktığını iddia etmek demektir ki bu hiç de inandırıcı değildir. Evrim teorisinin temel zorluğu bunun ortaya çıkardığı sonuçlardır. Evrim teorisi sonuçta insanı korkunç ve öldürücü bir karamsarlığa sürüklemektedir. İnsanı hedefe ulaştığına, bir şey olduğuna ve gerçekten tepeye varmış olduğuna inandırmaya çalışır. Bu inanç insanı bugün öldürücü bir karamsarlığa itmiş durumdadır. Bu karamsarlığı okullarımızda, genç kuşaklarda rastladığımız alarm derecesine gelmiş bulunan intihar oranlarında açıkça görmekteyiz. Ben tüm bunları evrim teorisine bağlıyorum. Dr. Albert Einstein şu ifadede bulunmuştur. Kendi yaşamına ve kendisiyle birlikte yaşayan diğer canlıların yaşamına değer vermeyen ve bunları anlamsız gören bir kimse yaşadığı için sadece talihsiz değildir ama aynı zamanda yaşama şansını da kaybetmiştir. Ben bu sözü çok anlamlı buluyorum. Bu öğretişin insanları nereye götürdüğünü görmek isterseniz şu ilginç şiire kulak verin. Yok olup ölecek miydiler bütün yıldızlar? Bense oturup boş bir gökyüzünü bulmayı öğrendim artık. Hem de o yüce karanlığın varlığında. Hissederek, önemli değil bu benim bir iki dakikama alsa da. Karamsarlık. Yıldızlara bakarak şunu çok iyi biliyorum. Hepsi öyle dursa da ben yine cehenneme gidiyorum. Bu karamsarlık değil de nedir? İşte insanı bu duruma evrim teorisi dediğimiz bu teori getirmiştir. Ama durun, ilginç ve çarpıcı bir şekilde Tanrı bu küçük Ovadya aracılığıyla evrim teorisine çok güzel bir yanıt vermektedir. İşte Tanrı'nın Edom'a söylediği bütün sözler bu nedenler üzerine dayalıdır. Bugün Los Angeles kenti yakınlarında bir müze var. Deniliyor ki burası Güney Kaliforniya'nın en çok turist çeken yerlerinden bir tanesiymiş. Bilim adamlarına göre buradaki müze bundan yaklaşık 100 bin ya da 200 bin yıl önce insanların Kaliforniya'da nasıl yaşadıklarını gösteriyormuş. Gerçekten bundan 100 ya da 200 bin yıl önce insanlar burada bir hayvan gibi yaşıyormuşlar ve hayvana benziyorlarmış. Bir de müzeye bu hayvan gibi yaşayan kişinin bir resmini koymuşlar. Böyle resimleri birçok kitap ve dergide görmek mümkün. Ama bu sadece hayali bir resimdir ve elle çizilmiştir. Bugün Tanrı bize bir şey söylemek ister. 100 ya da 200 bin yıl geriye gitmeye gerek yok. Tanrı şu anda bile o aynı bulvara gidecek olursanız orada hayvanlar gibi yaşayan erkek ve kadınları görürsünüz. Bunlar hayvanlara benzemiyorlar. Bazılarına güzel insanlar diyorlarmış. Ama bu insanların bazıları tamamen hayvanlar gibi yaşıyorlar diyecek. Gerçek şu ki bu insanlar Tanrı'nın kendilerini yaratırken onlar için tasarlamış olduğu plandan uzakta bir yaşamı tercih ettiler. Tanrı'ya ihtiyacımız yok diyorlar. Evet bence sadece hayvan gibi yaşamıyorlar ama hayvanlardan bile daha düşük bir seviyede yaşıyorlar. Hayvanlar sarhoş olmaz. Karılarına her gün dayak atıp çocuklarını evden kovmazlar. Hayvanlar işkence de etmezler. Bu tür şeyleri sadece insan soyu yapar. İnsanlar çağımızda gerçekten bazı hayvanlardan daha aşağı bir seviyede yaşamaktadır. Ovadya'nın yaşadığı o günlerde de durum aynen böyleydi. Ahırını terk edip insanların arasına karışmak isteyen bir domuzun hikayesini bilmem duydunuz mu? Bu küçük domuz günün birinde ahırından dışarı çıkınca insanların arasına karışıp insan gibi yaşamak istemiş. Yola koyulmuş giderken yolda bir şarap fabrikası görmüş. Dinlenmek için fıçılardan birinin yanına gelip yaslanmış. Fıçıdan da şarap sızıyormuş. Sızan şarabı yalamaya başlamış. Yalaya yalaya saatler geçmiş. Bizim küçük domuzcuk da kütük gibi sarhoş olmuş. Ayağa kalkıp yürüyecek gücü olmadığından zar zor kendisini yakında bulunan bir su birikintisinin içine çamura atıp orada sızıp kalmış. Ertesi gün ayılıp kendisine geldiği zaman homurdanmaya başlamış. Yoldan geçenler onun bir daha asla insan olmaya kalkışmayacağım dediğini duymuşlar. Evet dostum, insan hayvandan türememiştir. Başarıları çok büyük olmakla birlikte insan Tanrı'dan ayrı yaşamaya karar verdiğinde hayvandan çok daha düşük seviyeye düşmüştür. Tanrı'nın Edomlara söylediği sözleri anımsayın. Ne demişti onlara? Sen kartal gibi yükselsen ve yuvanı yıldızların arasına koysan bile ben seni oradan indiririm.